Kutsal İsyan 1, sayfa 356, 24. ayrım. Mustafa Kemal her ne kadar bu parayı almak için nazlanmışsa da Cemal Paşa yine de bunu ona göndermekten geri durmamıştı. Bu para Mustafa Kemal'e birçok teşebbüslerde yararlı olmuştu. Ancak bu paraya güvenerek herkesin şaşkına döndüğü mütareke günlerinde bir ideal, bir amaç uğrunda korkusuzca çalışabilmenin zevkini tatmıştı. Onun ne gibi büyük davalar peşinde koştuğunu sezen birçoklarınca ona para yardımları önerilmişse de bunlara hiç yanaşmamış ve bu önerileri çok küstahça bulmuştu. İşte İstanbul'a döndüğünden kozmopolit bir yer olan Perapalas Oteli'nin güzel bir dairesine bu para sayesinde bir prens gibi yerleşerek dostum ve düşmanın nabzını daha yakından yoklamaya çalışmış ve düşmanları içinde en zehirli propagandaları yapmaktan çekinmemişti. Bundan başka zenginlik tanrısı Mamon bir kez de onun karakterinde bir gedik açmayı denemiş ve onun evine küçük sandıklar dolusu altın göndermişti. Mustafa Kemal Türk ordusunu sanal bir inek gibi kullanan Alman generali Falkenhayn'dan gelen bu altınları bir Türk paşasını satın almak amacıyla geldikleri için zenginlik tanrısı Mamon'un suratına çarparcasına yine Falkenhayn ne sert ve şakaya gelmez bir davranışla geri yollamıştı. Şimdi çok iyi hatırlıyordu. Olay şöyle geçmişti. Bu Mustafa Kemal'de çok acıklı bir anı olarak yaşıyordu. Ve her zamanda yaşayacak, sırası gelince de bunu bütün millete duyuracaktı. Olaylar birbirini zincirleme şöyle kovalıyordu. Mustafa Kemal 7. Ordu'ya 2 kez kumandanlık etmişti. 7. Ordu'yu da içine alan Ordular Grubu kumandanı General Falkandı. İşte bu orduya 1. kez kumanda ettiğinde grup kumandanı ile arasında önemli bir çekişme olmuştu. General Falkenhayn'ın yürütmek istediği kimi usul ve davranışlar Mustafa Kemal'in adam akıllı canını sıkıyordu. Çünkü bunları Türkiye'nin gerek iç siyaseti gerekse askerlik bakımından hiç de uygun bulmuyordu. İşte bu görüş ayrılığı ve aykırılığı aralarında önemli bir tartışmaya ve sonra çekişmeye sebep olmuş ve bu daha yüksek makamlara da duyurulmuştu. Mustafa Kemal inandığı memleket ve askerlik sorunlarına çok önem verdiğinden susmayı kendine yedirememişti. Bütün usul, kural ve düzen denen tahta çerçeveleri çizmeleri altında çiğnemiş ve artık gözleri karardığından gelecek bütün belalara göğüs germeyi göze alarak kendi kendini ordu kumandanlığından affetmiş, daha da ileri giderek kolordu kumandanlarından Ali Rıza Paşa'yı yerine vekil atamış ve görevine son vermişti. Bunu da hemen büyük makamlara bildirmişti. Bu yenilir yutulur bir olup bitti değildi. Bunun üzerine General Falkenhayn'ın etekleri tutuşmuş ve özel bir mektupla bundan vazgeçmesi için yalvarmış, Başkumandan Vekili Enver Paşa ile 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa onlara da dostça barıştırmak ve uzlaştırmak için uğramışlardı. Mustafa Kemal bunun üzerine daha da büyük bir acı duymuştu. Şundan ki bu liderler hala tehlikeli ve korkunç durumu görmemiş, anlamamış görünüyorlardı. Kim bilir, belki de biliyorlardı da bunu tilkice saklamaya çalışıyorlardı. Herhalde ellerinden başka bir şey gelmiyordu. Mustafa Kemal bundan sonra içinde yaşadığı ortamda tahripkar etkiler yapan bir çalışma tarzı tutturmuştu. Bunun üzerine Enver Paşa ile Falkenhayn bu korkunç etkisini biraz olsun azaltabilmek için onu tutup merkezi Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Kumandanlığı'na gönderdiler. Mustafa Kemal'in kafası adam akıllı kızışmıştı. Sudan bazı nedenleri ileri sürerek bunu da reddetti. Onlar da bu kez onu 1 ay kadar mezun saydılar. Böylece de bir psikoloji oyunu yapmak istiyorlar. Onun ileri sürdüğü fikirlerin pek önemi olmayan basit şeyler olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. İşte Mustafa Kemal ordunun Ali Kıran başkesenlerine karşı baş kaldırdığı bu anlarda cebinde İstanbul'a dek gidebilecek bir bilet parasının bulunmadığını bile bilmiyordu. Soy atlarını kıyarak bu yol parası için satmak zorunda kaldı. Onun bu para sıkıntısını yakından bilen General Falkenhayn, Yıldırım Ordusu kumandanlığını kabul edip İstanbul'dan Halep'e gideceği zaman Mustafa Kemal'e zenginlik tanrısı Mamon'un işaretiyle birkaç küçük sandık dolusu altın göndermiş, yukarıda da söylediğimiz gibi onu kendi davası uğruna satın almaya kalkmıştı. Mustafa Kemal'in Halep'e yollanacağı günün gecesiydi. Falkenhayn, karargahında çalışan bir Türk kurmay subayının yanı sıra bir genç Alman subayı akaretlerdeki 76 numaralı eve gitmişti. Bu genç Alman subayı Falkenhayn'dan Mustafa Kemal'e ufak tefek kimi hediyeler getirmişti. Bu hediyeler ufak ve zarif sandıklar içinde bulunuyordu. Mustafa Kemal getirilen sandıkları kendilerini kabul ettiği odaya getirmelerini emretti. Salon kapısının yanına ufacık sandıkları yerleştirdiler. Alman subayı, ''Paşam, İstanbul'dan ayrılıyorsunuz. Size yolculuk için Marişal Falkenhayn'ca biraz altın gönderilmiştir.'' Mustafa Kemal hiç kimseye ihtiyaç içinde olduğunu söylemiş, dert yanmış değildi. Bunun için bu altınların ordunun ihtiyacına sarf edilmesi için gönderildiğini sanmıştı. Bunun için de tercümanlık yapan Türk subayına, "Bu sandıklar bana yanlış geldi. Ordunun levazım dairesine gönderilmek lazımdı. Benim için fazla külfettir," dedi. Tercüman bu sözleri Alman subayına tercüme edince o hemen, "Efendim, o da başka," diye karşılık verdi. Mustafa Kemal Türk subayına, "Paranın miktarını bu zabitten iyi tahkik et. Huzurunda alındığına dair bir senet yaz, ver imza edeyim," dedi. Türk subayı hemencecik onun emrini yerine getirmişti. Yalnız Alman subayı imzalı senedi kabul etmek istemiyordu. Mustafa Kemal yine, "Bu subay bilmiyor," dedi. "Senedi alsın ve mareşale versin ve siz de bu paraları gelip alması için levazım reisine haber gönderiniz." Bu sandıklar levazım dairesine gitmiş. Mustafa Kemal'in bunlara karşılık verdiği senet de Falkenhayn'ın gizli dosyasında birkaç ay kalmış ve birbirini bekleyip durmuşlardı. İşte Mustafa Kemal 7. Ordu Kumandanlığından kendini affettikten sonra kumandan vekili olarak bıraktığı Ali Rıza Paşa'ya bu sandıkları teslim etmiş, kendisinden aldığı senedi de o zamanki yaverlerinden Cevat Abbas ve Salih Beylere vermiş, kendilerine de şunları emretmişti. "Hemen Falkenhayn'ın karargahına gideceksiniz. Bizzat kendisini görüp bu senedi vereceksiniz ve benim kendi nezdinde bulunan senedimi alacaksınız." Yaverler Falkenhayn'ın görebilmek için çok güçlük çekmişler. Onun emirlerini harfi harfine yapmışlardı. Sonra gelerek, "Müşir Falkenhayn size böyle bir para vermiş olduğunu hatırlamıyor ve bu para için sizin imzanızı havi hiçbir vesikanın kendisinde mevcut olduğunu bilmiyor. Binaenaleyh ile Ali Rıza Paşa imzalı senedi de kabul etmiyor," demişler. O da onlara tekrar şunları emretmişti: "Şimdi size çok ciddi emrediyorum. İkiniz tekrar Falkenhayn'ın odasına gireceksiniz ve diyeceksiniz ki verdiğiniz altınlar olduğu gibi mahfuzdur. Buna mukabil size senet verilmiştir. Senet olmadığını iddia etmek altınların varlığını değiştirmez. Vesikayı kaybetmiş olabilirsiniz. O halde verdiğiniz altınları size iade edeceğiz. Aldığınıza dair bize senet veriniz ve diyeceksiniz ki bizi buraya gönderen kumandanın altın mukabili memleket menfaatleri hakkında müsamaha gösterecek insanlardan olmadığını çoktan öğrenmeliydiniz. Hala bunda tereddüdünüz varsa kumandanımız bunu size ve efkar-ı umumiyeye daha başka türlü dahi ispat edebilir. Paralarınız duruyor fakat bu paralardan daha çok kıymetli olan Mustafa Kemal imzası sizde kalamaz ve müsbet netice almadıkça karşıma gelmeyeceksiniz." Onun emir verdiği arkadaşlar grup kumandanı Falkenhayn'ı tanıyan kimseler değildi. Yalnız Mustafa Kemal'i çok iyi tanıyorlardı. Onun için bir saat sonra Falkenhayn'ın elinde onun imzasını taşıyan kağıt parçasını alıp geri dönmüşlerdi. İşte zenginlik ve para tanrısı Mamon istifa eden Mustafa Kemal'in tren parası olmadığı en tehlikeli anı seçmiş olduğu halde onu tuzağa düşürememişti. Küçük zarif sandıkçıkların içindeki ışıl ışıl altınlar yeniden Mareşal Falkenhayn'ın kasasına dönerken Mamon Mustafa Kemal'den öç almaya ant içmiş ve ileride ona başka bir oyun oynamaya karar vermişti. İşte sevkiyatçı binbaşı Ali Rıza Bey'i salt bu yüzden Mustafa Kemal'in karşısına çıkarmış ve ona kötü bir oyun oynamıştı. Cevat Abbas Bey'in 4 aydır arkasından koşup durduğu o ana sütü gibi helal paracıklar işte bu yüzden gitmişti ve hikayesi de şöyleydi. Ali Rıza Bey Büyük Savaş'ın en civcivli zamanlarında bile Cevat Abbas'ı gördükçe Mustafa Kemal için birkaç övücü söz söylemeden edemezdi. Elbette bu sözler de Mustafa Kemal'in kulağına iletildiğinden zamanla onda pek az tanıdığı bu eski sınıf arkadaşına karşı güven ve sempati uyandırdı. Mütareke yılları gelip çatınca sevkiyatçı Rıza Bey de tabii çok değer verdiği eski sınıf arkadaşının yanına ve arkadaşları arasına sokulmakta gecikmemişti. Ali Rıza Bey Mustafa Kemal için tükenmez bir fedakarlık ve sempati kaynağı haline gelmişti. Mustafa Kemal onu her gün yanında görmek ihtiyacını dahi duymaya başlamıştı. O alan ve isteyen değil, her zaman kendinden bir şeyler bağışlayan bir insan, bunun içinde her zaman aranan bir insan olarak görülüyor ve seviliyordu. Mustafa Kemal onunla İstanbul'un birçok yerlerinde baş başa görülmekten hiç tedirgin olmuyordu. Yalnız Ali Rıza Bey ilk güzel etkiyi Cevat Abbas üzerinde yapmış, bu yumuşak basamaktan kolayca Mustafa Kemal'in yanına dek tırmanmıştı. Mustafa Kemal ile birkaç kez görüşen bu eski arkadaş onu da Cevat Abbas gibi fethetmekte gecikmemişti. Ayan reisi Ahmet Rıza Bey ile Mustafa Kemal'in görüşmesini o sağlamıştı. Ali Rıza Bey, Mustafa Kemal'in dinamizminin hangi alanda işlediğini bildiğinden ona her gün İstanbul'da çalışan birçok mini mini idealist yurtsever gruplarından haber getiriyordu. Yalnız söylemekle kalmıyor, bu grupların şimdiden onun emrine girmelerinin çok gerekli olduğu üzerinde de duruyordu. Bu grupların başında da yine Rıza Bey'in söylediğine göre çok değerli sivil bir adam vardı. Bu liderle Mustafa Kemal'in tanışmaları mutlaka gerekiyordu. Mustafa Kemal her zerresinden güven taşan bu eski harbiyeli arkadaşının önerisini sevinçle kabul etti. O zaman henüz Halepli Fansa ailesinin evinde konuk bulunuyordu. Bunun için sivil liderle Mustafa Kemal'in görüşmesi bu evde olmuştu. Bay Ali Rıza'nın salık verdiği bu zat kır atlar koşulmuş bir saltanat arabasına benzeyen Landos'u ile gece karanlığında görüşmeye gelmişti. Kılık kıyafeti düzgün ve temizdi. Nazik ve alçak gönüllü görünüyordu. Yalnız her sözünün başında "Meremet, merhamet buyurunuz" diye bir başlangıç yapıyordu. Böylece de nice duygulu ve derin zekalı bir adam hali yaratmakta gecikmemişti. Bu adam artık Mustafa Kemal'in hemen hemen her günkü konukları arasına girmiş gibiydi. Hep memleket dertlerinden, yapılması gereken işlerden konuşuyor, bağrı yanık bir yurtsever olduğunu her haliyle gösteriyordu. Bu yurtsever adam bir gün yanında aksakallı bir kişiyle çıka geldi. Yalnız Mustafa Kemal'den bu kişinin gelmesi için daha önce müsaade alınmıştı. Yeni konuk ilk konuğun beraber çalışmakta olduğu siyasi grubun reisiydi. Aynı zamanda Sultan Vahidettin'in de yakın ahbabı olan bu molla demek ki birçok yurtseverler gibi iki yüzlü bir rol oynamak zorunda kalıyordu. Bu Mustafa Kemal'in başından da geçtiği için inanılmayacak bir yanı yoktu. Oysa molla kayınbabasından başkası değildi. Mustafa Kemal ihtilalci çalışmalarına daha çok hız ve genişlik vermek için Şişli'deki eve taşınmıştı. Yeni dostlar başlarına Rıza Bey olduğu halde Mustafa Kemal'in çevresinde sıkı bir halka meydana getirmişlerdi. Adam kır atlar koşulmuş muhteşem landosu ile haftada birkaç kez Şişli'deki yeni evin önünde duruyor ve büyük bir azametle arabasından inerek merdivenleri tırmanıyordu. Bu kez Ali Fethi Bey de bu zengin ve önemli yurtseverle tanıştırılmıştı. Zaten o günlerde Mustafa Kemal'in en çok gizli gizli konuşup görüştüğü ve dertleştiği arkadaşı Ali Fethi Bey'di ve her zaman yanındaydı. Fethi Bey de bu adamı tanıdıktan sonra ona kanı kaynamıştı. O da Rıza Bey gibi sempatik, fedakar ve yurtseverdi. Konuşurken ağzından bal akıyordu. Az zaman içinde çok güvendikleri bu iki adamdan, yani Ali Rıza Bey ile yeni landolu konuktan, gerek Mustafa Kemal gerekse Fethi Bey kuşkulanmaya başlamışlardı. Yalnız bu kuşku az zamanda silinmişti. Yeni konuğa karşı duyulmaya başlanan kuşkuyu ve güvensizliği Ali Rıza Bey'in birkaç büyülü sözü silmeye yitirmeye yetmişti. Bir gün Ali Rıza Bey Mustafa Kemal'in evine yalnız başına gelmişti. Evde Mustafa Kemal'den başka Fethi Bey ile yaver Cevat Abbas Bey de vardı. Yukarıdaki salonda oturmuş konuşuyorlardı. Birdenbire Ali Rıza Bey onlara üçünü de derinden ilgilendiren bir soru sormuştu. "Peki, bütün bu işlerin başarılması için her şeyden önce sizlerin geçim derdinden uzak olmanız gerekmez mi? Paranız var mı? Geçiminizi sağlayacak paranız yoksa rahat bir kafa ile çalışamazsınız." Mustafa Kemal ile Fethi Bey ona "Paramız yok ama bugüne kadar böyle bir şey düşünemedik" diye karşılık verdi. Ali Rıza Bey, "Bu doğru değildir" dedi. "Her şeyden evvel bulunduğunuz pozisyonun gerektirdiklerini yapmak zorundasınız. Ben sizin geçiminizi sağlayacak parayı bulmaya çalışacağım. Ancak bu para ile gönlünüz rahat olarak çalışabilirsiniz. Yalnız size tanıştırdığım arkadaşımı bu işte sizlere yardım için kandırabilmeliyim. Bununla beraber bu gibi işler onun için önemsizdir. Zengin bir zattır. Aydan aya koyacağınız bir sermayeyi işletir ve gelirini size vermesini sağlamak için var kuvvetimle çalışırım. Benim de sizlere böylece hiç olmasa nazik bir hizmetim olsun." Mustafa Kemal ile Ali Fethi Bey bu ara bakışmışlar ve gözleriyle anlaşmışlardı. Onların bu gözleriyle anlaşmasını kaçırmayan Cevat Abbas bu işin akıllarına yatmış olduğunu anlamıştı. Sonra yine ikisi birden "Nasıl?" diye sordular. "Evet, mesela 1 liranız ayda 1 lira getirebilir. Çünkü dediğim zat İzmir'le zeytinyağı, incir, üzüm üzerinde geniş bir mikyasta iş yapmaktadır. Bu devir içine girecek sermayenizde sizlere her ay %100 kar getirir. Bunun için geçim korkunuz tamamıyla ortadan kalkar." Olgun iki insan örneği olan Mustafa Kemal ile Fethi Bey de Ali Rıza Bey'in zengin arkadaşına olan güvenine ortak oldular. Yaver Cevat Abbas da onlar ne yaparsa yapmaya karar verdi. Onun için bu zorunluluk gibi bir şeydi. Bu kez Ali Rıza Bey'in dışındaki üç kişi gözleriyle konuşarak anlamışlar ve birbirlerine evet demişlerdi. Şimdi yalnız bir şey kalıyordu. Parayı nereden bulacaklardı? Bu para ne kadar olacaktı? Bu güç sorunu da Allah razı olsun yine Ali Rıza Bey çözümlemişti. Paşam, sen 5-10 bin lira, Fethi Bey de arzu ederse yine bir o kadar, Cevat da 1000 lira koyarsınız. Ben arkadaşımın gönlünü yaparım. Bu sayı üçünü de ferahlatmıştı. Hepsi de bu sayıyı uygun bulmuşlardı. Yalnız şimdi bir tek üzüntüleri kalmıştı, ya bu parayı bulamazlarsa. Mustafa Kemal, annemde biraz para olacak, yoklayayım dedi. Çünkü Cemal Paşa'nın gönderdiği 5000 altın henüz erimemişti. Onun ihtilalcilik cesaretini besleyen sihirli kaynak buydu. Fethi Bey de bu parayı ödünç olarak bulabileceğine güveniyordu. Yalnız bu arada kimse Cevat Abbas'ın üzüntüsünü görebilecek durumda değildi. Para bulamamak belkisi karşısında terliyordu. Ne var ki bu anlatılan ticaret usulünde öyle çok kar adanıyordu ki bu onun para bulamamak üzerindeki umutsuzluğunu yeniyordu. Şimdilik elinde 400 lira kadar bir parası vardı ki bunu kara gün dostu olarak kıskançlıkla bir kenarda saklıyordu. Bu parayı kendi malı olan iki binek atını satarak elde etmişti. Bu parayı ortaya koymayı göze alsa bile geriye 600 lira kalıyordu ki onu bulabileceğini aklı kesmiyordu. Ali Rıza Bey bu üç kafadarın ağızlarına birer parmak bal çalarak yarın yine görüşmek üzere yanlarından ayrılıp gitmişti. İyi kalpli dost çekilip gittikten sonra geri kalanlar saatlerce bulunacak sermaye ve gelecek kar üzerinde uzun uzadıya konuşmuşlar, çareler aramışlardı. Cevat Abbas her ay kendisine 1000 lira getirecek olan 1000 lira sermayeyi bulmak kaygısı ile hemen izin alarak evine yollanmıştı. 400 liranın üstünü borç harç bütünleyecekti. Olsa olsa birinci ay sıkıntı çekecek, ikinci ay sermayeyi sahiplerine ödeyip ferah çıkacaktı. Gelen kar da bundan sonra sermayesi olacaktı. O gece ne kadar yakın tanıdık bildik varsa hepsini dolaşmış, sermayeyi bütünlemişti. Ne var ki bula bula ancak 400 lira bulabilmiş ve sihirli ticaret işine bununla katılmayı kararlaştırmıştı. Ertesi gün Mustafa Kemal annesinden 5000 lirayı denkleştirmiş, Fethi Bey ise aynı parayı borç alarak bulmuştu. Cevat Abbas da 800 lirasını bir zarfa koyarak iç cebine sokmuş ve düğmesini de sımsıkı iliklemişti. Üçü birden Mustafa Kemal'in üstü açık eski hırtıltılı homurtulu Mercedes arabasına binmişler, Ali Cenap ve zengin adamın yazıhanesinin kapısında durmuşlardı. Şirketin direktörü onlara ciddi bir yüzle karşılamış, birer Maroken koltuğa buyur ederek onlara dondurma ikram etmişti. Sonra sözü Ali Rıza Bey arkadaşının delaletine getirerek tatlı tatlı konuşmuş ve üç zarf dolusu parayı alıp zaten açık duran çelik kasaya atıvermişti. Bu öyle bir atıştı ki bu kadar küçük bir para bu zahmete değer mi demek istiyordu. Artık 10.800 lira bu temiz ve helal paracıklar onların değildi. İşin tuhafına bakınız ki ne bu zengin şirket direktörü onlara bu paralar karşılığında bir senet vermeyi düşünmüş, ne de onlar bu muhterem ve iyiliksever adamdan bunu isteyebilmeyi akıllarına getirmişlerdi. Adamın tatlı dilleri ve gelecek sarı altınların şıngırtısı ve müziğiyle yine eski Mercedes otomobile binmişler ve oradan ayrılmışlardı. Artık üç kafadarda geçim derdinin ortadan kalktığına inanarak günlerin altın tesbihini çekmeye başlamışlardı. Birinci ay dolduğunda üçü de her an kapılarını çalacak, pencerelerini tıkırdatacak altınların güler yüzüyle karşılaşmayı bekliyorlardı. Ay geçip de ikinci ay dolunca yüreklerine ilk kuşku kurdu düşmüşse de yine umutları sersemlememişti. İkinci ayın sonuna doğru Cevat Abbas Bey'in ticaret durumunu telefonda sorması uygun görülmüştü. Zengin tacirin telefonda anlattığına göre incir, üzüm ve benzeri ürünler birinci ayda İstanbul'a gelmiş, piyasa çok düşük olduğundan satılamamış, Odessa'ya gönderilmişti. Aksilik bu ya, o günlerde de Odessa'yı Kızıl Ordu işgal etmiş bulunduğundan mallar karaya çıkarılamamış, Köstence'ye gönderilmişti. Şirket müdürünün büyük güvenle bildirdiğine göre hamdolsun yeni tacirler hiçbir zarara uğramış değillerdi. Üç yeni tacirin sermaye ve karı yine Karadeniz'in kurşuni dalgaları üzerinde dolaşıp durmuştu. Üç yeni tacir artık sermayelerinin de tehlikeye düştüğünü anlar gibi olmuşlardı. Bal gibi dolandırılmışlarsa da bunu uzun zaman ne kendi kendilerine ne de başkalarına söyleyebilmişlerdi. Şimdi ise tacirlerden Ali Fethi Bey Bekir Ağa bölüğünde yatıyor ve her an bir Malta yolculuğu bekliyordu. Mustafa Kemal de müfettiş olarak Anadolu'ya geçeceğinden şirketin direktörü derin bir soluk almaya hazırlanırken bir gün Galata Köprüsü üzerinde Cevat Abbas tarafından kıstırılmıştı. Genç asker hırsından az kalsın herifi kaldırıp denize fırlatıyordu. Zor bela sermayesinin 400 lirasını kurtarabildi. Mustafa Kemal ve Fethi Bey için de bu meşhur incir ve üzüm şirketi direktöründen bir gazete kağıdı parçasından daha çok değeri olmayan 2 senet 2 kağıt parçası alındı. Mustafa Kemal yapmış olduğu bu ilginç ticareti ömrü oldukça unutmayacak ve zaman zaman anıp gülerek anlatacaktı. Zenginlik tanrısı Mamon, idealistlere sık sık böyle oyunlar oynamaktan hoşlandığını bir kez daha göstermişti. Altın kurşunlar, Türkler öldürülebilir fakat yenilemezler, Napolyon. Sokaklarda üçer beşer kişilik topluluklar olarak dolaşan gençler, tellallerin bağırışlarını andırırcasına evlerin pencerelerine bakarak şöyle bağırıyorlardı. Vatanını seven Yahudi mezarlığına, maşatlığa gelsin. Şimdiki Bahri Baba Parkı o zaman Yahudi mezarlığıydı. Üzerindeki tabelada Hukuku Beşer İnsan Hakları gazetesi yazılı bir kapıdan soluk soluğa uzun boylu, kara yağız, yakışıklı, 30 yaşlarında bir adam fırladı. Hemen önünden bağırarak geçen dağınık saçlı ve heyecanlı bir gencin kolundan yakaladı ve ona bir kucak Hukuku Beşer gazetesi verdi. Al şunları önüne gelene ver dedi. Sultani öğrencisi olduğu anlaşılan genç gazeteleri yüklenip uzaklaştı. Genç adam giden delikanlının arkasından bir dakika dalgın ve düşünceli baktı. Denizden ıslanarak gelen tatlı bir Meltem yüzünü okşayarak ve ciğerlerini doldurarak sokak boyunca geçip gidiyordu. Güzel bir Mayıs akşamı İzmir'in bütün göklerini ve havasını pembe bir buğu ile doldurmuştu. Kırlangıçlar son sineklerin peşinde çığlıklar atarak havayı bir baştan bir başa biçiyorlardı. Genç adam kafasını kaldırarak komülüs bulutlarıyla örtülü gökyüzüne baktı. Doğa yine eski kaygısız doğaydı. Yalnız insanlar tedirgindi. Yalnız o tedirgindi. Ömrünün en önemli olaylarından birini, belki en önemlisini yaşamak üzereydi. Gerçi bu olay doğada kuşların çığlıklarından, bulutların köpürerek pembe mermer hamuru gibi kaynayışından hiçbir şey değiştirmeyecekti. Ne var ki bu ömrünün en büyük sesi olarak vatanın esir ufukları üzerinde, kim bilir belki de bütün yeryüzünde çın çın ötecek bir yankı bırakacaktı. Bir zamandan beri çıkardığı Hukuku Beşer gazetesini bütün Türkiye'de bilen kaç kişi vardı? Hukuku Beşer gazetesi Osmanlı Sulh ve Selamet Kurumu'nun sözcülüğünü yapıyordu. Batı milletleri, örneğin Fransızlar, bütün dünya milletlerine insan haklarını öğrettikten sonra şimdi de onları çiğneyerek esir milletlerin topraklarında ilerliyorlardı. O gazetesinde bu insan haklarının korunmasını ne şaşkınlık içerisinde yüzen kendi yurttaşlarına, kendi millettaşlarına ne de o demir çizmeli hürriyet ve hak çiğneyicilerine duyurabilmişti. Yalnız bir nihilist gibi, bir anarşist gibi, bir bomba demeti gibi hürriyet çiğneyicilerin üzerine atılınca kopacak bütün gürültüyü sağır kulaklar bile işitebilecekti. Dünya Savaşı'ndan önce Balkanlar'da İngiltere uğruna propaganda gezileri yapan gazeteci Baksiton kardeşleri Romanya'nın merkezinde bombayla selamladığında çıkan dumanı herkes görmüş ve kopan gürültüyü bütün dünya işitmişti. Osman Nevres 1304'te Selanik'te doğmuştu. Babası Hasan Tahsin Recep'ti. Annesi Ayşe ile bir ağabeyisi ve iki kız kardeşi hala yaşıyordu. Nevres lise eğitimini Selanik'teki Feyziye Lisesi'nde bitirerek İstanbul'a gelmiş ve Şamlı Mehmet Efendi mağazasında çalışan babasının yanında kalmıştı. Meşrutiyetin ilanı üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne giren Osman Nevres, Talat Paşa'nın sivil muhafızı Şefko aracılığıyla sivil muhafız olmuştu. Bütün isteği Avrupa üniversitelerinde birine kapağı atmak ve eğitimini bütünlemekti. Ne yazık ki babasının aldığı 3-5 kuruş onun bu hevesini gerçekleştirmeye yetecek takatte değildi. En sonra devlet sınavını kazandı ve bir arkadaşıyla ağabeyisinin verdikleri 10 Napolyon altınını cebine indirerek Paris'e yollandı ve orada Siyasal Bilgiler Akademisi'ne yerleşti. Üniversiteyi bitirerek İstanbul'a döndüğünde Balkanlar kaynamaya başlamıştı. Amansız iki Türk düşmanı, iki İngiliz Buxton kardeşler Balkanlar'da büyük bir propaganda gezisine çıkmıştı. Osman Nevres bunları yola getirmek için Talat Paşa ile İsmail Canbolat Bey'e başvurdu. Sofya'da yapılacak olan suikasti Sofya Ateşe Militeri Mustafa Kemal'e doğru bulmayarak Romanya'da yapılmasını salıkladı. Osman Nevres Bulgaristan'dan Türkiye'ye dönerek buradan bir taka ile Romanya'ya geçti. Bükreş'te Baksitonlar ona hakaret dolu bir karşılık verdiler. Bizim barbar Türklerle konuşacak hiçbir şeyimiz yok dediler. Bunun üzerine Nevres işin barışçı bir yolda çözülemeyeceğini anlamıştı. İkisini de ağırca yaralayarak Roman adliyesinden 10 yıl hapis cezası yedi. İkinci Dünya Savaşı içinde Türk ordusu Bükreş'e girince kurtularak yurda döndü. Ne var ki bu kez de veremin kara pençesinde inlemeye başlamıştı. Zindan hayatında bu korkunç hastalık onu pençesine geçirmişti. Talat Paşa'nın yardımıyla tedavi edilmek üzere İsviçre'ye gönderildi. Osman Nevres İsviçre'ye tedaviye giderken babasının nüfus kağıdıyla pasaport almak zorunda kaldığından Hasan Tahsin Recep adı sonradan üzerinde kaldı. Göğsünün sıkıştığını duymuştu. Geniş bir soluk aldı, kollarını açıp kapayarak bir iki jimnastik davranışı yaptı, sonra yine idarehaneye girdi. Tahta sandalyeye oturdu, masanın gözünü çekti, karmakarışık atılmış müsveddelerin ve başka yazılı kağıtların üzerinde yatan kocaman bir tabancanın namlusu parladı. Sinirli bir davranışla tabancayı aldı, emniyetini yoklayarak kurşunlarını birer birer çıkardı. Muayene etti, tetiğe dokundu. Birkaç kez çıt diye sesler işitildi, tabanca iyi işliyordu. Kurşunları yeniden tabancaya sürdü, emniyeti kapadı ve onu beline taktığı kılıfa güzelce yerleştirdi. Sonra elini çekmecenin daha gerisine sokarak kaplumbağa yavrusuna benzeyen bir İngiliz bombası çıkardı ve bunu da mendiline sararak ceketinin dış cebine koydu. Ne yazık diye söylendi. Voltaire'in, Rousseau'nun, Diderot'un bize öğrettiği insan haklarını korumak için belindeki şu tabanca ile cebindeki bombadan başka koruyacak bir silah yoktu. Kordon boyuna doğru yürüdü. Serin bir imbat rüzgarı dalgaları kıyıya çarpıyor, yer yer masmavi ışıktan yakamozlar yapan çarpıntıları, sular sürekli bir şıpırtı çıkarıyordu. Rumların daha sık oturduğu yana baktı ve kulak verdi. Orada gitarlar bu akşam pek şen saatler yaratıyordu. Sevinçli gülüşleri, isterik bir hırçınlıkla titreyen genç Rum kızları ve kadınları, Baküs ayinlerinin içkili tazeleri gibi coşkundular. 24. ayrımın sonu, sayfa 371.